Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 62. Ayrım. Tayita şaşkınlık içindeydi. Kendisi dağlardayken Jarre'deki her şey değişmişti. Şimdi ilk düşüncesi Fen ve Meren'di. Belki de Onka'nın eline geçmişlerdi bile. Bir an evvel Fen'le bağlantıya geçip durumu öğrenmek istiyordu. Ama Akuer'in planlarına kulak misafiri olmak da çok önemliydi. Akuer emir vermeye devam ederken o da gözetleme deliğinin başından ayrılmadı. Tecrübeli bir komutandı ve belli ki taktikleri etkili olacaktı. Ama Tayita da ona karşı kendi planlarını yapabilirdi. Sonunda Akuer albaylarını gönderdi ve iki oligarş salonda yalnız kaldılar. Akuer öfke içinde kendini tabureye attı. "Etrafım aptallarla ve ödleklerle sarılı," diye şikayet etti. "Bu isyan nasıl olur da burnumuzun dibinde ortaya çıkabilir?" "Bu işin içinde o sözde büyücü Gallalalı Tayita'nın kokusunu alıyorum," dedi Ek Tank. "Bu isyanı onun başlattığından hiç kuşkum yok. O doğruca Mısır'dan ve Nefersiti'den geldi. Biz onu Jarre'ye kabul eder etmez de 200 yıldır ilk defa isyan çıktı." Akuer, 212 yıldır," diye düzeltti. "Evet, 212 yıldır. O ukalanın niyeti hiç iyi değildi. Asıl ona ne yapacağız? Biliyorsun ki Tayita Tanrıça'nın özel konuğu ve kendisiyle tanışmak üzere dağa gitti. Eos tarafından çağrılanlar asla geri dönmez. Artık onu düşünmemize gerek yok. Bir daha asla görecek değiliz. Jarre'ye getirdiği diğerleri de yakında mahkeme huzuruna çıkacak." Akuer lafını yarıda bıraktı ve öfkeli ifadesi değişti. Keyifle gülümsüyordu şimdi. "Evlatlığı olan o Fen denen kızla da bizzat ben ilgileneceğim." Tayita adamın aurasında şehevi parıltılar gördü. Ek Tank, "Yaşı yeterince büyük mü?" diye sordu. "Bana göre hepsi yeterince büyüktür." Akuer anlamlı bir hareket yaptı. "Herkesin zevki kendine," dedi Ek Tank. "Eğlence anlayışlarımız farklı olabilir." Sonra iki oligarş kalkıp salondan çıktılar. Tayita da cadının özel odasına döndü ve Fen'le bağlantıya geçmeden önce kapının sürgüsünü çekti. Hemen hemen aynı anda zihninde kızın yüzü canlandı ve o tatlı sesinin kulaklarında çınladığını duydu. "Buradayım." "Seni daha önce aramıştım. Tehlikede misin?" "Hepimiz tehlikedeyiz ama şu an için bir sorun yok. Ülke karma karışık. Sen neredesin Tayita?" "Dağdan kaçtım ve yüksek konsey salonunun yakınında bir yerde gizleniyorum." Fen'in şaşkınlığı o durumdayken bile açıkça görülüyordu. "Ah Tayita, her şekilde beni şaşırtmayı ve sevindirmeyi başarıyorsun." Tayita, "Karşılaştığımızda daha da sevindireceğim," diye söz verdi. "Sen veya Meren bana gelebilir misiniz? Yoksa ben mi sizi bulmalıyım?" "Biz de saklanıyoruz ama aramızda en fazla 6-7 fersah mesafe var," dedi Fen. "Nerede buluşmamız gerektiğini söyle." "Kalenin kuzeyinde tepenin yamaçlarına gömülü bir vadi var. Dağ yoluna yakın. Saraydan 3 fersah kadar ötede. Vadi girişinin üstündeki yamaçta. Fark edilmesi kolay akasya ağaçları var. Uzaktan bile görünüyor. At kafası şeklinde. Orada buluşalım." Tayita zihninden ağaçların görüntüsünü aktardı. Fen, "Gayet belirgin," diye cevap verdi. "Sidudu görünce tanır. Eğer tanıyamazsa seninle yine bağlantı kurarım. Hemen git oraya Tayita. Bu uğursuz yerden ve Jarrelilerin gazabından bir an evvel kaçmamız lazım." Tayita odayı çabucak tarayarak bir silah veya kılık değiştirmesine yarayacak bir şeyler aradı ama ikisini de bulamadı. Ayakları hala çıplaktı ve üzerinde toz toprak içinde kalmış, yanan magma parçalarıyla delinmiş tuniği vardı. Dışarı çıkıp boş salona daldı. Tinat'ın onu kaleye ilk getirdiği zaman girdikleri yeri gayet iyi hatırlıyordu. Koridora çıkınca orayı da bomboş buldu. Oligarşlar giderken muhafızları da yollamış olmalıydı. Binanın arka tarafına geçti ve tam arka avluya açılan çift kanatlı yüksek kapıya yaklaşmıştı ki biri bağırarak onu durdurdu. "Hey oradaki! Dur ve kendini tanıt." O telaş arasında kendisini gizleyecek büyüyü yapmayı unutmuştu. Dostça bir tebessümle döndü. "Bu sarayın büyüklüğü başımı döndürdü," dedi. "Belki yolumu bulmama yardım edersin." Onu durduran adam kale muhafızlarındandı ve üniforma giymiş, iri yarı orta yaşlı bir çavuştu. Kılıcını çekmiş, kavgaya hazır bir suratla Tayita'ya doğru geliyordu. "Kimsin sen?" diye bağırdı tekrar. "Bana pis bir hırsız mısın gibi geliyor." Tayita iki elini havaya kaldırıp, "Sakin ol dostum," dedi. Hala gülümsüyordu. "Albay Onka'ya acil bir mesaj getirmiştim." "Albay çoktan çıktı." Çavuş sol elini uzattı. "Mesajı bana ver. Tabii sahiden bir mesaj getirdiysen. Ben ona ulaştırırım." Tayita kesesine davranıyormuş gibi yaptı ama adam yaklaşınca bileğine yapışıp çekerek dengesini bozdu. Çavuş içgüdüsel olarak tüm ağırlığıyla geri çekildi. Tayita da adamın üstüne gitti ve iki dirseğini bütün gücüyle göğsüne indirdi. Çavuş şaşkın bir çığlık atarak dengesini kaybedip sırtüstü yuvarlanmıştı. Tayita bir leopar hızıyla üzerine atılıp çenesinin altına şiddetli bir darbe indirdi. Adamın boynundaki omurlar çatırdayarak kırılmış ve anında ölmesine yol açmıştı. Tayita onun yanına çömelip miğferini çözmeye başladı. Amacı kılık değiştirmek için üniformasını kullanmaktı. Ama daha miğferi çavuşun başından çıkaramadan başka bir bağırış duyuldu ve iki muhafız kılıçları çekili olarak Tayita'ya doğru koşmaya başladılar. Tayita çavuşun kılıcını kapıp gelenleri karşılamak üzere ayağa fırladı. Kılıcı sağ eline almıştı. Ağır bir piyade kılıcıydı. Ama tutuşu rahattı. Uzun yıllar önce Firavun'un alayları için silah kullanma talimatları yazmıştı ve kılıç özel ilgi alanına giriyordu. Sonradan sağ kolunda kılıç kullanacak güç kalmamıştı ama artık hem güçlü hem de çevikti. İlk saldırganın hamlesini savuşturdu. İkincisini de başını eğerek atlattı. O durumdayken kılıcını savurdu ve adamın ayak bileğinin arkasında aşil tendonunu kesti. Sonra zıplayıp doğruldu ve daha iki adam ne olduğunu anlayamadan aralarına daldı. Yaralı olmayan muhafız dönüp ona karşılık vermeye çalıştı ama o sırada gardını fazla indirmişti ve Tayita kılıcını onun koltuk altına sokup göğsüne kadar yardı. Sonra bir bilek hareketiyle kılıcı döndürüp yarayı büyüttü ve kılıcı rahatça geri çekti. Kurbanı dizlerinin üstüne çöküp ağzından kanlar fışkırtarak yere yığıldı. Tayita daha önce yaraladığı askerle karşılaşmak üzere döndü. Adamın gözleri dehşet içindeydi ve kaçmaya çalışıyordu. Ama yaralı ayağına hakim olamıyordu ve düşmek üzereydi. Tayita onun yüzüne bir hamle edermiş gibi yaptı ve adam gözlerini korumak üzere gardını yükseltince kılıcını karnına sapladı ve geri çekildi. Adam kılıcını düşürüp dizlerinin üstüne çökmüştü. Tayita bir daha atılıp ensesinden, miğferinin altından sapladı kılıcını. Asker yüzüstü devrildi ve öylece kaldı. Tayita iki cesedin üstünden atlayıp ilk öldürdüğü adamın yanına koştu. Bunun üniformasında kan lekeleri yoktu. Çabucak sandaletlerini çıkarıp giydi. Ayağına uymuşlardı. Kılıç kemerini ve kınını aldı. Son olarak da miğferiyle pelerinini kapıp bir yandan giyinerek kapıya doğru koşmaya başladı. Kapıya vardığında yavaşladı ve koyu kırmızı pelerine kirli yırtık pırtık tunini örtecek şekilde sarındı. Bir yandan da kapıdaki nöbetçilerin zihnini uyuşturacak bir büyü yapmıştı. Nöbetçiler ona ilgisiz bir tavırla baktılar ve aralarından geçip mermer basamaklardan avluya indi. Tören alanı Onka'nın sefere çıkmaya hazırlanan adamları ve atlarıyla kaynıyordu. Tayita Kurum'la yürüyüp yüzbaşılarına bağırarak emirler yağdıran Onka'yı da görmüştü. Kargaşadan yararlanıp Onka'nın burnunun dibinden geçerek ahırlara yöneldi. Onka ona doğru bakmış ama tanıdığını gösteren bir harekette bulunmamıştı. Tayita yakalanmadan ahırlara ulaştı. Burada da aynı çılgın koşturmaca vardı. Nalbantlar atlarını alıyor, zırh tamircileri ok uçlarını ve kılıçları biliyor, seyisler subayların atlarını eğerliyordu. Tayita'nın aklında sıranın arasından bir at çalma fikri vardı ama bunu başarmanın neredeyse imkansız olduğunu anlamıştı. At çalmaktan vazgeçip avlu kapılarına doğru ilerledi. Kokuyu takip ederek binaların arkasındaki helaları buldu. Kimsenin görmediğinden emin olmak için etrafına bakındı. Yukarıdaki duvarda bir nöbetçi dolaşıyordu ve birazdan kopacağını bildiği şamatayı bekleyerek olduğu yere sindi. Çok geçmeden kale tarafından öfkeli haykırışlar duyuldu. Düdükler çalınıyor, silah başına boruları ötüyordu. Nöbetçi de koşarak ne olduğunu anlamaya gitmişti. Tayita'ya arkası dönüktü. Tayita tuvaletlerin düz damına tırmandı. Oradan duvarın tepesine ulaşmak mümkündü. Koşarak gitti ve atlayıp duvardaki korkuluğa tutundu. Sonra kendini yukarı çekip bir bacağını parmaklığın üstüne attı. Duvarın tepesinde yuvarlanarak öbür uca gitti ve kendini aşağı bıraktı. Uzun bir düşüştü ama bacaklarını büküp yerde yuvarlanarak etkisini azaltmıştı. Nöbetçi hala ona bakmıyordu. Ormanın kıyısı yakın olduğu için ok gibi fırlayıp açık alanı geçti ve ağaçların arasına daldı. Kendini toparlamak için bir dakika kadar durduktan sonra gizlenmek için kurumuş dere yataklarını, uzun otları ve çalıları kullanarak yukarı tırmanmaya başladı. Tepeye varınca dikkatle etrafı inceledi. Bulut bahçelerine giden yol tam altından geçiyordu. Bomboştu. Koşarak yola inip karşıya geçti ve bir çalılığın arasına gizlendi. Bulunduğu yerden bir sonraki burunda bulunan at başı şeklindeki ağaçlığı görebiliyordu. Kendini aşağı bıraktı. Koşarken gevşemiş taşlar ayaklarının altından sağa sola sıçrıyordu. Dengesini yitirmeden dibe ulaştı. Koşmaya devam etti ve bir açıklığa geldi. Vadenin iki yanı dik bir şekilde yükseliyordu. Kısa bir süre ilerledikten sonra döndü ve vadi girişini görebileceği bir noktaya tırmanıp beklemek üzere yerleşti. Güneş önce tepeye ulaştı, sonra ufka doğru alçalmaya başladı. Tayita, vadiyi kesen yoldan bir toz bulutunun kalktığını gördü. Doğuya doğru hızla yol alan büyük bir süvari birliğine benziyordu. Aradan bir saat daha geçti ve bu sefer yaklaşan hafif toynak sesleri duyuldu. Hemen doğruldu. Aşağıda bir grup atlı ortaya çıkmış ve durmuştu. Önde doğru bir ata binmiş olan Sidudu vardı. Tayita'nın saklanmakta olduğu vadiyi göstermekteydi. Meren atını kızınkinin yanında sürüp başa geçti. Grup atlarını tırısa kaldırdı. Meren'in hemen arkasında gri bir taya binmiş, çok güzel genç bir kadın vardı. Uzun bacakları çıplaktı ve omuzlarına dökülen sapları saçları rüzgarda dalgalanıyordu. İncecikti. Omuzları gururla dimdik durmaktaydı. Tayita o mesafeden bile göğüslerinin abartılmış beyaz keten tüniğini gerdiğini fark edebiliyordu. Rüzgar altın buklelerini savurup yüzünü ortaya çıkarınca Tayita keskin bir soluk aldı. Bu fendi. Ama onun tanıdığı ve sevdiği küçük fenden çok farklıydı. Bu kendine güvenen, güzelliğinin ilk baharını yaşayan genç bir kadındı. Fen Greta'ya biniyordu ve duman yelini de yedeğine almıştı. Hilto onun sağ tarafındaydı. Nakanto ile Imbali de peşlerinden atla gelmekteydiler. Demek ki o yokken yeni beceriler geliştirmişlerdi. Tayita çömeldiği kenardan aşağı inmeye başladı. Son derin seti de atlayarak aştı. Kırmızı pelerini kanat gibi açılmıştı ama deri miğferin göz bandı da yüzünün yarısını örtüyordu. Doğruca Meri'nin önündeki yola indi. Eğitimli bir savaşçının reflekslerine sahip olan Meren, onun Jerry üniformasını hemen fark etmiş ve kılıcını çekip dört nala üstüne gelmeye başlamıştı. Taita, kendi kılıcına sarılacak fırsatı ancak bulabildi. Meren eğerden sarkıp başına hamle yaptı. Taita, hamleyi kendi kılıcıyla karşıladı ve kenara sıçradı. Meren, atını şaha kaldırarak başını çevirdi. Sonra yeniden hücuma kalktı. Taita başındaki miğferi çıkarıp kenara fırlattı. "Meren! Benim Taita!" diye bağırdı. "Seni yalancı! Büyücüye hiç benzemiyorsun!" Meren saldırmaktan vazgeçmemişti. Eğerden sarkıp kılıcını dengeledi. Hedefi Taita'nın göğsünün ortasıydı. Taita kenara kaçıldı ve Meren hızla geçerken kılıcın ucu omzunu sıyırdı. Taita bu kez Fen'e seslendi. "Fen, Fen, benim Taita!" Fen de, "Hayır, hayır sen Taita değilsin. Ne yaptın ona?" diye haykırdı. Meren ise tekrar saldırmak üzere atını döndürüyordu. Nakanto da mızrağını omzuna kaldırmış, fırlatmak için Meren'in aradan çekilmesini beklemekteydi. İmbali attan inmiş, baltasını kaldırmış koşuyordu. Ardından da kılıcını çekmiş olarak Hilto geliyordu. Hem Fen hem Sidudu yaylarını geriyorlardı. Fen'in gözleri öfkeden zümrüt gibi parlamaktaydı. "Ona bir şey yaptın sen alçak. Okumu o kara kalbine gömeceğim," diye haykırdı. "Fen, ruh işaretime bak." Taita bunu Tenmas diliyle söylemişti. Fen'in çenesi havaya kalktı. Sonra yaralı Şahin işaretinin Taita'nın başının üzerinde olduğunu gördü ve geçirdiği şoktan yüzü bembeyaz kesildi. "Hayır, hayır, sahiden o, bu Taita. Kılıcını kaldır sana diyorum, Meren, kılıcını kaldır." Meren aniden dönüp atını dizginledi. Fen ise kasırgadan atlayıp Taita'ya doğru koşmaya başladı. İki koluyla boynuna atılıp yürek burkan bir şekilde hıçkırmaya başladı. "Ah Taita, öldüğünü sandım, seni öldürdüklerini sandım." Taita onu sıkıca göğsüne bastırdı. Bedeninin kıvrak ve diri olduğunu hissedebiliyordu. Fen'in tatlı kokusu burun deliklerine dolmuş ve duygularını ayaklandırmıştı. Kalbi göğsüne sığmıyormuş gibiydi ve konuşamıyordu. Diğeri hayretler içinde bakarken sessiz bir yoğunlukla birbirlerine sarılmış olarak kalmışlardı. Hilto her zamanki soğukkanlı havasına bürünmeye çalışıyor ama başaramıyordu. Nakanto ve İmbali ortak büyü korkularıyla sağa sola tükürüp kötü ruhlara karşı korunma sağlamaya çalışıyordu. Meren, "Bu o değil," dedi. "Ben büyücüyü herkesten iyi tanırım. Bu genç hayvan o olamaz." Uzun bir süre sonra Fen geri çekilip Taita'ya bir kol boyu uzaktan baktı. Yüzünü dalgın bir şekilde inceledikten sonra gözlerini onunkilere dikti. "Gözlerim o değil diyor ama kalbim doğruyu biliyor. Evet, bu sensin. Ta kendisisin. Ama lordum, nasıl bu kadar gençleşip eşsiz bir güzelliğe kavuştun?" Parmaklarının ucunda yükselip Taita'yı dudaklarından öptü. Herkes kahkahalarla gülmeye başladı. Meren de atından atlayıp yanlarına koştu. Taita'yı Fen'in elinden aldı ve sımsıkı sarıldı. "Hala inanamıyorum. Böyle bir şey mümkün değil," güldü. "Ama kılıç kullanmandan anlamalıydım. Başkası olsa çoktan haklamıştım." Hepsi heyecanla etraflarını sardı. Sidudu önünde diz çöktü. "Sana çok şey borçluyum büyücü. İyi olduğuna çok sevindim. Eskiden ruhun güzeldi ama şimdi etin de güzel olmuş." Nakanto ile İmbali bile sonunda büyü korkularını yenip huşu içinde ona dokunmak için gelmişlerdi. Hilto, "Bize döneceğinden bir an bile kuşku duymadım," diye bağırdı. "Görür görmez de sen olduğunu anlamıştım." Kimse bu söylediklerine inanmadı. Meren arka arkaya soru yağmuruna tutarken Fende sağ koluna girmiş, parlayan gözleriyle yüzünü seyrediyordu. Nihayet Taita hepsine gerçekleri hatırlattı. Bunları sonraya bırakalım. Şu anda tek bilmeniz gereken Eos'un artık ne bize ne de Mısır'a zarar veremeyeceği. Duman yeline bir ıslık çaldı. Hayvan cilveli bir tavırla göz süzüp burnunu boynuna sürdü. Demek en azından sen tanıdın beni sevgilim. Taita da kolunu hayvanın boynuna doladı ve Meren'e baktı. Tinat nerede? Kitangule nehrine doğru yola çıktı büyücü. Jariller planlarımızı anladılar. Hemen harekete geçmeliyiz. 62. ayrımın sonu sayfa 524, devamı 63. ayrımda.